Yakın tarihimiz konusunda, kışkırtıcı ve kapıştırıcı değil, yatıştırıcı ve yapıştırıcı olmalıyız. Keşke, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan galip gelseydi. Çünkü Yunanlılar bile Mustafa Kemal kadar bu dine ve millete zarar veremezdi, diyecek kadar soysuzlaşanlar ve onun gibilere her fırsatta üstadım, diyerek ayarını ve amacını ortaya koyanlar, aynı zamanda koyu bir Erbakan karşıtı insanlardır. Korkut Özal ve Kadir Mısıroğlu, Siyonist mahfillerin kışkırtıp kullanmasıyla, 15 Ekim 1978 MSP Kongresi'nde, Erbakan'ı devre dışı bırakmak üzere, ona alternatif liste çıkarmışlar, daha sonra Genel İdare Kurulu kararıyla, genel başkanlıktan da düşürmek üzere, bu listenin başına da yine Erbakan Hoca'yı yazmışlardı. O süreçte Korkut Özal ve Kadir Mısıroğlu takımına fiilen destek verenlerden birisi de Sayın Recep T. Erdoğan'dı. Ama çok şükür ki, bizim de çabalarımızla bunların oyunları boşa çıkarılmış, yine Erbakan'ın listesi kazanmıştı. O gece sadece sayılı sadıkların katıldığı özel bir değerlendirme sohbetinde Aziz Hocamız, bugün yaşananların perde arkasını ve Siyonist merkezlerin sinsi hesaplarını anlamak istiyorsanız, yarınki Hürriyet gazetesinin manşetine bakınız buyurmuşlardı. İşte 16 Ekim 1978 tarihli dönme ve masonların güdümündeki Hürriyet gazetesi şu manşeti atmıştı. Dışarıdan ve içeriden yapılan bütün girişimlere rağmen yine Erbakan kazandı. Bugün Atatürkçü geçinip de İslam düşmanlıklarını Erbakan gıcıklığı üzerinden dışa vuranlar. Erbakan'la Erdoğan'ı ve Kadir Mısıroğlu takımını aynı ayarda göstermeye uğraşanlar, ya cahil ve bilinçsiz insanlardır, veya gerçekleri kasıtlı olarak çarpıtanlardır. Bu Batı uşaklığına ve İslam karşıtlığına Atatürkçülük maskesi takanların, Osmanlı düşmanlıkları ve özellikle Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin gıcıklıkları da aynı soysuzluk damarının bir devamıdır. 1916 ila 1918 yıllarında Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandıran İngiliz casus meşhurdur. Yarbay Thomas Edward Lawrence adını taşır. Osmanlı İmparatorluğunu Orta Doğu'da parçalama başarısını, yöredeki etnik mozaiği birbirine karşı kullanarak elde ettim diyen insandır. Ama hala İslam karşıtlarını Arap düşmanlığı şeklinde ortaya koyanlar, bu İngiliz casuslarının günümüzdeki piyonlarıydı. Yoksa sözcü yazarı, halkımızı AKP'nin tuzağına itmek için özel mi kiralanmıştı? 22 Mayıs 1919'da İngiltere Başbakanı Lloyd George, Türkiye sahneden siliniyor diye üzülecek değiliz, diyerek küstahlaşmıştı. Ama bugün Haçlı AB'ye girmek için can atanlar ve 60 yıldır AB kapısında nöbet tutanlar, bir de kalkıp Atatürkçü geçiniyorlarsa, işte bu münafıklığın daniskasıdır. 22 Temmuz 1920'de, Saltanat Şurası'nda ünlü Sevr Anlaşması görüşülüp tartışılır. Emekli General Rıza Paşa dışında tüm Şura üyeleri, antlaşmanın onaylanması yönünde kabul oyu kullanmışlardır. Osmanlı Devleti'nin idam fermanını kabul etmekten sakınmamışlardır. Neden? Padişahın saltanatını sürdürebilmesi için, değil, Sultan Vahdettin'in, İngilizleri ve Batılı müttefiklerini oyalayıp, Mustafa Kemal'e ve kurtuluş mücadelesine zaman kazandırmak için, padişahın bir strateji politikasıdır. 10 Ağustos 1920'de, Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis'ten oluşan Osmanlı heyeti, Sevr Antlaşması'nı Paris'te imzalamıştır. Sultan Vahdettin ise katılmamıştır. Neden? Padişahın makamını koruması için, değil, şanlı Kurtuluş Savaşı'na zaman ve imkan sağlamak üzere, padişahın mecburi bir siyaset tavrıdır. Asıl suçlular ve sorumlular, çoğu dönme ve mason ittihatçı artıklarıdır. 36. Osmanlı Padişahı ve 115. İslam Halifesi Vahdettin, Osmanlı Devleti'nin idam fermanını işte böyle ve hiç direnmeden kabul edip imzalamıştır. İddiaları yalandır, iftiradır, İslam'a ve Osmanlı'ya hakaret hesaplıdır. Çünkü Sultan Vahdettin hain olsaydı, en üstün yetkilerle donatıp ve her türlü maddi imkanı sağlayıp, kurtuluş mücadelesini örgütlemek üzere, Mustafa Kemal'i Samsun'a yollamazdı. Sevr'i tanımayan çılgın Türkler vardı iddialarının ispatı lazımdır. Aynı çılgın Türkler, bugün Haçlı AB'ye katılmak için çırpınıyorsa, bu işte bir sakatlık vardır. Çünkü Roma anlaşmaları kapsamında AB'ye girmek, pek çok bağımsızlık şartımızı AB'ye devretmek anlamındadır. Evet, Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın başkanı olduğu TBMM hükümeti, bu antlaşmayı yok saymıştır. Antlaşmayı onaylayan Saltanat Şurası üyelerini ve imzalayan heyet üyelerini, ki çoğu iddiaçı mason ekibidir, 19 Ağustos, 1920'de vatan haini sayarak vatandaşlıktan çıkarmıştır. Ama Sultan Vahdettin'i bunlardan ayırmak lazımdır. Çünkü bağımsız Türkiye'nin, daha kolay kurulması ve korunması için, İngilizleri ve batılı güçleri oyalamaya ve Mustafa Kemal'in yolunu açmaya çabalamıştır. Padişah Vahdettin ve Başbakan Damat Ferit durmamış, milletin şeref ve namusu için, kanını döken askerlere karşı dinsel savaş açmışlardır. İddiaları hem bir çarpıtma, hem bir saptırmadır. Hain Damat Ferit de, Sultan Vahdettin'i aynı safta ve sınıfta göstermek, yanlıştır. 11 Nisan 1920'de, padişahın onayıyla dönemin Şeyhülislam'ı, Dürrizade Abdullah'a, milli mücadeleye karşı fetvalar yazdırılmış ve bu fetvalar, İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya atılmıştır. Doğrudur. Ama bütün bunların padişah tarafından tezgahlandığı ve dağıtıldığı iddiaları asılsızdır. Vahdettin'in vatan aşkını ve milli mücadeleye dolaylı destek sağladığını ve Mustafa Kemal'i rahatlandırmak ve Ankara hükümetine meşruiyet kazandırmak için kendi siyasi ikbalini ve ailesini nasıl gözden çıkardığını ve değil devlet hazinesinden, kendi şahsi servetinden bile bir kuruş almadan nasıl yurt dışına çıktığını ve fedakarlıklarını anlamak için, önce mümin ve Müslüman olmak, sonra da Osmanlı ruhuna ve şuuruna sahip olmak lazımdır. Maalesef Damat Ferit hükümetinin medrese çıkışlı Adalet Bakanı Ali Rüştü Efendi gibi Yunan ordusunun başarısı için dua edilmesini isteyecek Trakya, Balıkesir, Bursa ve Uşak'ın Yunanlılarca işgal edilmesi üzerine, Yunan ordusunun ilerlemesi hükümetimizin programına uygundur diyecek hatta, 16 Nisan 1920'de İstanbul'da Askeri Ceza Mahkemesi'nin başına milli mücadele karşıtı Nemrut Mustafa Yamulki Paşa getirilip, 11 Mayıs 1920'de Atatürk ve bazı arkadaşlarını idama mahkum edecek kadar hain ve gafil insanlar çıkmış ve Padişah Vahdettin'e de, bu idam kararını, 24 Mayıs 1920'de onaylatmışlardır. Ama asla unutmayın, ön yargılar ve saplantılarla değil, izan ve irfanla anlamaya çalışın ki Atatürk bu idam fermanını imzalayanlar arasındaki Elmalılı Hamdi Yazır'ı bağışlamış, hatta ona kendi kesesinden özel Kur'an meali yazdırmıştır. Çünkü Mustafa Kemal, bu tertip ve tezgahın içindeki hıyanet ehlinin de, iyi niyetli özel siyaset ve hizmet ekibinin de kimler olduğunun farkındadır. İşte yakın tarihimizi yazmak ve yorumlamak için zahiri bilgiler ve zoraki resmi belgeler dışında, bazı gizli hikmet ve hakikatlere de vakıf olmak. Hepsinden önce, bu aziz milletin diniyle ve tarihiyle barışık olmak şarttır. Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonra, hatta Amasya, Sivas ve Erzurum kongreleri sonrasında, dahası Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplama sırasında, Padişah Sultan Vahdettin'e bağlılık ve saygınlık ifadeleri yer alan ve nutukta yayımlanan telgrafları haşa münafıklıkla ve yağcılık amacıyla çektiğini söylemek zorunda kalırsınız ki, bu Atatürk'e yapılacak en büyük ithamdır. 8 Temmuz 1920'de, İngiliz desteğindeki Yunan ordusu Bursa'yı işgal edince, Yunan komutanı Venizelos'un oğlu Sofokles, Osman Gazi'nin mezarına gelip, sandukayı tekmeleyerek, kalk da milletini kurtar diye haykırmış ve türbeye Kral Konstantin'in resmi asılmıştı. Osmanlı başkentlerinde, 35 padişahın türbesi, işgalcilerin elinde bulunmaktaydı. Bunların hepsine gerekli cevabı, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa vermiş, hem ülkemizi, hem tarihimizin şerefini kurtarmıştı. Öyleyse bizlerin de Atatürk gibi, dinimize, devletimize ve tarihimize sahip çıkmamız ve saygılı olmamız lazımdı. Ve o dönemin en iyi temsilcisi ve günümüzdeki Kadir Mısıroğlu yerindeki Ali Kemal, işbirlikçilerin adamıydı. Türk ordusunun, Kars'ı Ermenilerden geri almasını eleştiren yazısı nedeniyle, halk ona, Artin Kemal demeye başlamıştı. Milli mücadeleyi başlatan kahramanlara, haydut diye sataşmış ve küstahça şunları yazmıştı. Haydutların işi gücü savaş. Siyasetten zerre kadar anladıkları yok. Ellerinde derme çatma bir ordu, dövüşüp duruyorlar, hükümet ölçüp biçmiş, Sevr Antlaşması'nı uygun görmüş. Londra'da da çocuk gibi yok. İzmir'i isteriz, Edirne'yi isteriz, Adana'yı isteriz, hatta tam istiklal isteriz diye tutturmuşlar. Diyecek kadar alçalmıştı. Kanlarıyla vatanı yeşerten şehitlere, haydut diyenler, o günde bugün de çıkacaktı. Oysa o kahraman şehitlerin kanları sayesinde, bu vatanda nefes alınırdı. O kahramanlar sayesinde, camide ezanlar okunur, bayrağımız dalgalanırdı. Ama, o kahramanlara düşman bir zihniyetle, aynı konuma düşmek, en azından ayıptır. Padişahların türbelerini tekmeleyenlere sevdalı olan din istismarcılarıyla, sırf Müslüman oldukları ve Haçlı Siyonist düşmanlara fırsat tanımadıkları için, son padişahlara sataşanlar, aynı ayarı bozuklardır. Ki Tanzimat'tan ve hele İttihatçılardan sonra, Padişahlar tamamen etkisiz ve yetkisiz konuma taşınmışlardır. Küstah İngiliz başbakanıyla, yerli mason kemalistlerin, dinimize ve tarihimize bakışları aynıdır. Bu makale, 1 Ağustos 2024 tarihinde İngiliz The Sun gazetesinde yayımlanmıştır. Çeviri, Laura Edward tarafından yapılmıştır. Bazı düzeltme ve izah edici eklemelerle aktarılmıştır. Britanya'nın İngiltere'nin yeni başbakanı Keir Starmer'in bu makalesini dikkatle ve ibretle okuyalım. Bu makale son derece önemli ve tehlikelidir. Çünkü İşçi Partisi lideri ve Britanya'nın yeni başbakanı Keir Starmer'in itiraflarını içermektedir. Özellikle Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonundan bu yana, Müslümanlarla nasıl ilişki kurduklarını ve onlara ne gözle baktıklarını anlamak için mutlaka dikkatlice okunması gerekmektedir. Bu makale, Britanya'nın köklü gazetelerinden The Sun'da yayımlanıvermiştir. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İslam düşmanlıklarını şöyle açığa vurmaktadır. Kendimize karşı dürüst olmalı ve Arap-İslam dünyasıyla olan ilişkimiz hakkında açık konuşmalıyız. Çocuklarımıza da gerçeği söylemeliyiz ki, bir gün onlarla çelişmeyelim ya da onların düşünce karmaşası ve psikolojik çelişki sendromları yaşamalarına sebep olmayalım. Zira, onların inandığı liberal insani değerlerle, bizim ulusal güvenlik ihtiyaçlarımız arasında artan bir çatışma vardır. Bu çatışma, bilgi devrimi, iletişim teknolojisi ve kıtalar arası sosyal medya sayesinde daha da derinleşmiş durumdadır. Gerçekte bizim, şu anda Kur'ani çizgiden ve Muhammed'in izinden ayrılan, İslam toplumlarıyla ya da yöneticileriyle doğrudan bir sorunumuz yoktur. Çünkü bu rejimler zaten bizim yörüngemizde dönüyor, varlıklarını bize borçlular ve bizim ulusal güvenliğimize hizmet eden politikalar izliyorlar. Kendi ulusal çıkarları ne olursa olsun, Batı'ya bağlı ve bağımlı yaşıyorlar. Peki öyleyse, İslam dünyasıyla olan esas sorunumuz nerede yatıyor ve nelerden kaynaklanıyor? Asıl problemimiz, İslam'ın bizzat kendisiyle ve İslam peygamberi Muhammed'le ilgilidir. Çünkü bu din, medeni bir din olarak varoluşsal ve uygarlıkla ilgili tüm sorulara detaylı cevaplar vermiştir. Yeni ve adil bir düzen oluşturmaya müsait kurallar içermektedir. Ve Batı medeniyetinin giderek solmaya başladığı bir dönemde, İslam ve Muhammed, parlamaya ve umut ışığı olmaya devam etmektedir. Hem de bizim Avrupa toplumlarımızın içinde, çünkü, liberal değerler düşünce özgürlüğünü sağladı, kilisenin otoritesini zayıflattı. Öyle ki bu özgür düşünce ortamı, birçok seçkinin ve gencin İslam'ı kabul etmesine yol açtı. Çünkü bu kişiler, İslam'da, ruhsal, psikolojik, varoluşsal ve toplumsal ihtiyaçlarına yeterli ve tutarlı cevaplar bulmuşlardır. Oysa, bizim Batı medeniyetimiz bu ihtiyaçları karşılayamadı ve insanlarımızı çelişkiler içinde bıraktı. Bu nedenle, asıl meselemiz ve mücadelemiz İslam'ladır ve bu durum böyle kalacaktır. Çünkü bizim tek seçeneğimiz, her türlü yolla, İslami düşünce yapısını ve İslami yayılmayı engellemeye çalışmaktır. Diğer bir seçenek ise, İslam'ın hak din olduğunu, İsa'nın ve tüm peygamberlerin dini olduğunu kabul etmek olacaktır ki, bu da bizi İslam'ı benimsemeye ve Allah'ın yeryüzündeki ve ahiretteki hükümranlığına teslim olmaya taşıyacaktır. O zaman da Hristiyan düşüncesinde, din-devlet çatışmasının başladığı noktaya geri dönmüş olacağız. Fakat burada İslam ile Hristiyanlık arasında büyük farklar vardır. Başka seçeneğimiz yok. İslam'a karşı durmak zorundayız. Gerekirse liberal insani değerlerimizden feragat edip, Müslümanların Avrupa'yı terk etmesine neden olacak yasalar çıkarmalıyız. İsveç örneğinde olduğu gibi, orada eşcinsellik, ateizm ve benzeri şeyler yasalarla destekleniyor ve bu da Müslümanları ya Avrupa'dan ayrılmaya ya da inançlarını kaybederek Batı medeniyetine asimile olmaya zorluyor. Aynı zamanda İslam dünyasından Avrupa ve Amerika'ya göçü engellemeliyiz. Bunu, İslam ülkeleriyle ve işbirlikçi yönetimleriyle el birliği yaparak başarabiliriz. Bu arada, Müslüman olmayan diğer toplulukların Avrupa'ya göçüne kapı açmalıyız ve kolaylık sağlamalıyız. Diyecek kadar küstahlaşan, İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi Başkanı Keir Starmer ile, ülkemizdeki Kemalist kılıflı İslam ve Osmanlı düşmanları aynı sözleri konuşuyor ve aynı hedefleri amaçlıyorsa, bunun altındaki şeytanlığı artık anlamak lazımdır. Masonluk, İslam ve insanlık düşmanlarının ortak yapılanmasıdır. İktidarı da, muhalefeti de, zaten Mason localarına, göbekten bağlı olduklarından, asıl gündemi unutturmak için kayıkçı kavgasıyla, Hacivat Karagöz oyunuyla, vatandaş oyalanmaktadır. Yıllardır halkımız ise, maalesef bu narkozdan kurtulamamıştır. Milli Çözüm Dergisi'nin ilginç bir özelliği vardır. Sorulan soruların cevabı yine milli çözüm içinde saklıdır. Biraz arşiv karıştırmak soruların cevabını bulmak için yeterli olacaktır. Milli çözümün diğer bir özelliği ise, yıllar öncesinden yazılan yazıların her daim güncelliğini koruyor olmasıdır. 2010 yılında, Cemaatler, Generaller ve İhtimaller başlıklı yazımızda şunlar aktarılmıştı. Masonların doğrudan İsrail'e bağlanmasına ve Siyonist amaçlarına hizmetkar yapılmasına karşı çıkan ve bu yüzden 14. derecedeki locadan atılan Yüce Katırcıoğlu'nun, Adalet Bakanlığı'na 18 Haziran 2009, sayı 88.789, Danıştay Başkanlığı'na ve Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na verdiği suç duyurularında şunları vurgulamıştı. Türkiye'de Mason localarının büyük bir kısmında İsrail'e bağlılığın başladığı o dönüm noktası, Sabataycı Dr. Ş. Ö'nün, Türkiye Masonlarının Büyük Üstadı seçildiği 1981 yılının Nisan ayıdır. Bunun üzerine, 1. Milli Masonlar, 2. İşbirlikçi Masonlar diye loca ikiye çatlamıştır. Umarız büyük kulüp üyeleri, milli saftadır. Dr. Ş. Ö, bu planını, henüz Büyük Üstad seçilmeden önce uygun gördüğü, hemen hemen bütün Masonlarla paylaşmıştır. 1979 yılında da konuyu Yüce Katırcıoğlu'na açmıştır. Yüce Katırcıoğlu, bu görüşme sonrasında kendilerine, tasarladığınız ritüel değişiklikleri, milli güvenliğimize kesinlikle aykırıdır, bundan vazgeçmenizi isterim görüşünü aktarmıştır. Bu cevap üzerine, aralarındaki biraderlik-beraberlik bağı tamamen kopmuş ve Siyonistler Yüce Katırcıoğlu'nu, gizli amaçlarına karşı ve tehlikeli kişiler listesine almışlardır. Yüce Katırcıoğlu, belgelerinde çok çarpıcı bir tespit var ki, bu tespitin bütün kesimler tarafından çok iyi yorumlanması lazımdır. Unutulmamalıdır ki, bu ölçekte bir komplonun başarılı olabilmesinin ilk şartı, toplumun komplo olmadığına inandırılmasıdır. Yani, Ergenekon gibi senaryoların ve Davos Don Kişotluklarının ve PKK ile uzlaşı tuzaklarının gerekli ve gerçek olduğu havasının yayılmasıdır. Türkiye'de, Siyonizme şu ya da bu şekilde destek verenlerin en çarpıcı icraatlarından birinin, Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan haklarında verilen ve infazı sürmekte olan mahkumiyet kararının 2004 yılında Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının olduğu iddiası, eski Mason Yüce Katırcıoğlu tarafından ileri sürülen en çarpıcı itiraflar arasındadır. Milli Çözüm Dergisi tarafından da defalarca gündeme getirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li İ. Melih Gökçe'nin ev sahipliğinde ve Mart 2009 tarihinde gerçekleşen Global Forum toplantısının ihanet boyutlarının ipuçları da bu belgeler arasında yer almaktadır. Dünya Yahudi Kongresi Siyasi Meclis Başkanı Hahambaşı İsrail Singer de bu toplantıya katılmıştır. Bir Türk vatandaşı olduğunu ileri sürmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından çok değerli bir madalya ile taltif edilmesine rağmen, Cefi Kamhi ile Global Forum tuzağının Üstad-ı Azamı sayılan David Kımce'nin aslında JK ile kardeş oldukları da çarpıcı tespitlerden bir diğerini oluşturmaktadır. Türk vatandaşı Cefi Kamhi ile Dr. David Kımce Kimşe arasındaki akrabalık bağları o kadar çarpıcı ipuçları taşımakta ki, Türk istihbarat teşkilatları içinde yer alan meçhul askerler, bu akrabalık ve ihanet bağı arasında, çok önemli bir ipucunu yakalamıştır. Bu nedenle Şalom gazetesinin 22 Aralık 1992 günlü sayısında, JK'nin kardeşi Dr. David Kimçe'nin Tel Aviv'de öldüğü yönünde bir vefat ilanı yayımlanmıştır. Yayımlatanlar Daisy Jaco Erpardo ve Eli David Cohen, İstanbul. Ancak öldüğü ilan edilen ve Mossad'ın ikinci adamlığına kadar tırmanmış olan Dr. David Kimçe, Haziran 2006'da Ankara'da yapılan Global Forum toplantısında hortlamış ve hatta Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın, Sayın Erdoğan'ın elini sıkıp yan yana oturmuşlardır. Peki, bu konuyu, yani şaibeli vefat ilanını ilk kez sütunlarına taşıyan kim? 12 Ekim 1993 tarihli Zaman gazetesindeki Kulis adlı köşesinde, Taha Kıvanç, yani Fehmi Koru. Aynı Fehmi Koru, nasıl olmuş da bir zamanlar karşı olduğu ve bütün hıyanet ve rezaletlerini ortaya koyduğu Siyonist Yahudilerin güdümündeki AKP'ye alkış tutmaya başlamıştır. Ve daha sonra İngiltere Kraliçesinden şövalye madalyalı Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmak üzere Erdoğan'dan ayrılmıştır. İtirafçı ve milli duyarlı Mason Katırcıoğlu, belgeler arasında çok çarpıcı bir aktarımda daha bulunmakta ve, Abdullah Öcalan'ın bize tesliminin ardından, İsrailli Amos Asael'in 26 Şubat 1999 tarihli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan Orta İsrail, Kürt Herzl başlıklı yazısından bir alıntı yapmaktadır. Kürt isyanları onlara kendi Theodor Herzl'lerini getirmelidir, yani Abdullah Öcalan Kürt devletinin kurucu lideridir. Diğer taraftan da, Kürt Herzl, Öcalan, Türkiye ve AB'yi işin içine çekerek, bir ateşkesten sonra otonomi ilan edebilir. Bugün Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan süreç, 15 yıl önce milli çözümde haber verilmektedir. Türkiye'ye AB üyeliği sözü verilirken, daha doğrusu bu yalanla oyalanırken, Kürtlerin özerkliği, Brüksel'in sürdüreceği diplomasinin ana ayağını teşkil etmelidir. Biz Siyonistler son yüzyıla, Türklerin nefret ettiği kimseler olarak girdik. Ama şimdi, Kudüs, Ankara ve Cumhur İttifakı ile sıkı müttefiktir. Aynı durum Kürtler için de geçerlidir. Katırcıoğlu, belgelerinde gündemi çok net biçimde sorgulayıp şunları sormaktaydı. 4 tane Müslüman bir evde toplanıp, yüksek sesle dua etse, bu yargı, laikliğe aykırı davranıyorlar diyerek, hemen yakalarına yapışıyor. Ama, yüzlerce sözde Müslüman mason bir locada toplanıp, 7 kollu şamdanı taşıyarak ve Tevrat'tan ayetler okuyarak ve de Davut yıldızlı bayrak açarak, Yahudi ayini yaparken, lütfen dikkat Musevi ayini değil, aynı yargı bu, derin ihaneti inatla niye örtbas ediyor? Evet, Türkiye'yi güya milli irade ile kurulan Cumhur İttifakı mı, yoksa Siyonizmin ve İsrail'in karakolları olan Mason locaları mı yönetiyor? 1993 yılında, İncirlik üstünde, hiçbir Türk personelin ve hatta İncirlik Türk Tesis Komutanı'nın alınmadığı, gizli bir briefingde, sunum yapan Amerikalı, NATO Başkomutanı Orgeneral John Shalikashvili'nin, Kürtlerin durumu nedir sorusuna verdiği şu cevabı, her şeyi açıklamaktadır. PKK'nın görevi, Kürt devletinin kuruluş süreci boyunca Türkiye'yi angaje tutmaktır ve sonunda Kürdistan açılımına mecbur bırakmaktır. Evet, milli çözümün 15 yıl önce saptadığı ve uyardığı bu tehlikeler, günümüzde aynen uygulanmakta ve yeni barış süreci kılıfıyla ülkemiz parçalanmaya hazırlanmaktadır. İtirafçı Mason Katırcıoğlu'nun suç duyurusu, şu ifadelerle son bulmaktadır. Bütün yetkilileri de ilgilileri de, hem ahlaki hem de yasal görevlerini cesaretle ve gereğince yapmaya ve öncelikle de Mason localarını derhal kapatmaya davet ediyorum. Ancak Katırcıoğlu'nun bu talebini gerçekleştirmesini AKP iktidarından ve Cumhur İttifakı'ndan beklemek boşunadır. Çünkü, Mason bürokratların ve yargı mensuplarının bu talebi yerine getirebilmeleri bir yana, bu suç duyurusuna işlem yapabilmeleri için öncelikle yetkili kişilerde ve görevlilerde milli şuur ve onur bulunması ve cesur olmaları lazımdır. Aynı Siyonist odaklara ve Masonik localara bağlı olmak hususunda, AKP, MHP ile CHP ve İYİ Parti'nin hiçbir farkı ve aykırılığı bulunmamaktadır. Evet, İslamist medya ile Kemalist sözcü takımı aynı şeytani odaklara, yani Atatürk'ün kapattığı Mason localarına bağlıdır.